Ayrım 21, sayfa 173. Drama. Genç kızlar bağ bozumunun taze sıkılmış suyunu küçük kaselere döküp bir tepsiye yerleştirmişlerdi. Köyün ileri gelenleri saygılı adımlarla kiliseye girdiler. Düğün töreni başlamak üzereydi. Aleko ile Maria yan yanaydılar. Papaz masaya yaklaşırken kızlar gümüş tepsiyi papaza uzattılar. Küçük kız biraz utangaç ama cesur tabiatlıydı. Şarabı annem gönderdi. Geçen yıl en bereketli bağ bizimdi. Babamın hatırasını kutsamak için yaptı. Papaz bir yudum içti ve kaseyi de alarak tören yerine yürüdü. Merasim boyunca herkesin sevinçli bekleyişini kutsadı. İzleyenlerin heyecanı son noktasındaydı. Rum cemaat kilisenin iki yanına dağılmış, orta sıraların ön sandalyelerini yaşlı Müslümanlara ayırmışlardı. Papaz sakin adımlarla tören kürsüsüne yanaştı. Elindeki şarap kasesini masaya koydu. Nikahları kıyılacak gençler dizleri üzerinde bekliyorlardı. Duyabilecekleri kadar yumuşak sesle fısıldadı. Ayağa kalkın ve töreninize gelenleri selamlayın. Aleko, Maria'nın elini tutup kalkmasına yardım etti. Birlikte gelenlere döndüler. Gözlerinin içi gülüyordu. Selamlama bitince törene geçildi. Papaz işi kısa tutmaya kararlıydı. Köy meydanında bağ bozumu töreni için bekleyen genç kızların bir an önce gerdellere çıkmasını istiyordu. Törenin değerinden hiçbir şeyin kaybına meydan vermeden işi hızlandırdı. Son noktaya geldi. Yeni evlilerin ellerinden tutup kaldırdı. Birlikte tören konuklarını selamladılar. Dramada artık onurlu bir hengame vardı. Düğün töreninin tamamlandığı haberi dışarıya duyuruldu. Kızlar gerdellere doğru koşmaya başladılar. Üzümleri ezmek için sıraya girdiler. Papazın işareti bekleniyordu. Konuklar yavaşça dışarı çıktılar. Köyün en keyifli gününde hiçbir şeyi kaçırmak istemiyorlardı. Dramada bağların sınırı yoktur. Asmalar yan yana kardeşçe büyürler. Mevsim sona erince köylüler yaprakları incitmeden salkımları toplarlar. Sonra yapılacak işlerin hizmetlileri belirlenir. Her şey ortak bir ahlakın disiplini içinde gerçekleştirilir. Köy meydanının dört yanı süslenmişti. Altı köşeli mermer çeşmenin üzerine asma yapraklarından yapılmış süsler vardı. Muslukların yanına tülbentten kesilmiş küçük el bezleri konulmuştu. Kilise merdivenlerine oturmuş köy halkı birazdan başlayacak bağ bozumunun heyecanını yaşıyordu. En üst basamakta ihtiyarlar için sandalyeler sıralanmıştı. Sonra yaşlarına göre köy halkı basamaklara yerleşmişti. Ön basamak çocuklar için ayrılmış, kızların ve oğlanların birer atlamalı olarak oturmaları düşünülmüştü. Köy bahçelerinin en güzel çiçekleri toplanıp küçük çelenkler halinde itibar masasının üzerine serpiştirilmişti. Bağ bozumunun insanı mest eden iki yanından biri çiçek renklerine boyanmış tülbentlerdi. Al karanfiller, mor laleler, sırma renkli güller sanki biçim değiştirmiş ve bu tülbentlerin teninde şerefli bir saadet bahçesinin hatırlı konukları gibi ağırlanmışlardı. İkinci yanı bu tülbentlerin kimler için boyanıp yerleştirildiklerinin tahmin edilmesiydi. Hiçbir şey gelişi güzel değildi. Sıra kızların gerdellere çıkarak üzümleri ezmelerine gelmişti. Papaz itibar masasına yanaştı. Köyün muteber insanları kendilerine ayrılan sandalyelere oturdu. Papaz duasına başladı. Şükran cümlelerini herkesin tekrar etmesini istedi. İnançlarımız haklarımıza sahip çıkmanın cesaretini verir. Köy halkı yüksek sesle tekrarladı. İnançlarımız halklarımıza sahip çıkmanın cesaretini verir. Papaz duyduğu sesin gürlüğünden mutluydu. Devam etti. İki yolunuz var. Güvenmek ve çalışmak. Biz Tanrı'ya güvendik, o da bizi çalışmakla ödüllendirdi. Bir salkım üzümü kaldırdı. Olanca keyfiyle ısırdı ve uzattı. Hasan Hoca, bir şeyler söylemek ister misin? Hasan Hoca güldü. Papazın elini tuttu, salladı ve fısıldadı. Çocukken kızların bacaklarını seyretmek nasıl da hoşumuza giderdi değil mi? Gülüştüler. Küçük bir bakış yetti. Hızlı ve neşeli müziğin ilk sesleri kızların sevinçli çığlıklarına karıştı. Buzukiler, akordeonlar, klarnetler, insan sesini bastıran güçlerini hayatlarının en imtiyazlı günü gibi çığırtkan bir varlığa dönüştürmüşlerdi. Kızlar eteklerini dizlerinin üzerlerine çektiler. Bazılarının göğsünde haç, bazılarının kolyelerinde hilal vardı. Papaz, Hasan Hoca ile birlikte çeşmeye doğru yürüdü. Üzerlerine güz güllerinin bağlandığı muslukları birlikte açtılar. Serin ve bereketli bir bağ bozumu başlamıştı. Papaz kendini geri çekmek istedi. Hasan Hoca'nın öne çıkmasını ve topluluğa bir konuşma yapmasını istiyordu. Hasan Hoca durdu. Çeşmeden akan bereketi kendinden geçmiş bir şükür halinin davetine kapılmış gibi seyretmeye başladı. Gerdeller bu yıl gürül gürül akacak. Gerilerden bir ses duyuldu. Yakışmıyor sana hoca. Hadi o papaz bilmeyebilir. Ama sen bu dilin erbabısın. Kelimelere haksızlık etmek sana yakışmıyor. Cevap vermelerini beklemeden meydan kalabalığına karıştı. Meydan, bağ şenliğinin en hararetli manzarasına kavuşmuştu. Her köşede de bir maharet sergileniyordu. Kadınlar hamur açıyor, içlerine bol maydanozlu peynir, iyi ezilmiş patates yerleştirilerek sıcak saçın üzerine seriyorlardı. Meydanın dört köşesindeki ocaklarda kuzular çevriliyordu. Emzirme vakti gelen genç lohusalar bir ağaç dibine geçerek bebeklerini besliyorlardı. Akılları çalgılı kızlar hengamesine takılmıştı. Üzüm çiğneyen kızlar hızlandılar. Büyük gerdelin çevresindekiler merakla bekliyorlardı. Müzik giderek coşuyor, kızların dansı bir çılgınlığın avucuna düşmüş gibi teslimiyete dönüşüyordu. Birden çığlık koptu. Gerdelden ilk üzüm suyu sızmış ve kızıla yakın rengiyle asma yapraklarından yapılan yeşil obruğa akmaya başlamıştı. Gerdelden ilk atlayan kız avuçlarına aldığı üzüm suyunu dökmemeye çalışarak mescidin bahçesine yürüdü. Sesinde cilve vardı. Yetiş Halil, ilk yudumu sen içeceksin. Avucundaki üzüm suyunu delikanlının dudaklarına uzattı. İlk yudumu içirdi. Sonra kendisi de dilini üzüm suyuna değdirdi. Sevinçli ama sakin hareketlerle üzüm suyunu göğüslerine ve karnına sürdü. Sana istediğin kadar oğlan doğuracağım. Sofia elini eteğiyle kuruladı, boynundaki haçı öptü. Gözlerinin derinliğinde kaybolmak ister gibiydi. Halil'e yanaştı, elini tuttu, kulağına fısıldadı. Gel, herkesi kıskandıralım. Halil'i meydana sürükledi. Müziğin temposuna uydu. Dansın keyifli yanından çok Halil'in kollarında olmayı seviyordu. Birden fikrini değiştirdi. Küçük emaya bardaklardan birini alarak masalara yerleştirilmiş şarap testilerinden doldurdu. İlk yudumu kendisi içti, sonra Halil'e doğru yürüdü. Bardağı uzattı. İçmesini seyrediyordu. Birden silkelendi. Birinin dirseğiyle itilmiş ve dengesini kaybederek Halil'e doğru eğilmişti. Halil'in koluna değdi. Şarap bardağı ikisinin üzerine döküldü. Hırsla geri döndü. Gördüğü manzarayla köpürdü. Bütün hızıyla haykırdı. Yorgo, utanmıyorsun değil mi? Halil hırsla Yorgo'nun üzerine yürüyecekti. Sofia felaketi sezmiş ve Halil'i kucaklamıştı. Bırak gitsin. Geri dönüp Yorgo'yu itti. Sofia güçlü ve yürekliydi. Yorgo'yu düşürdü. Sonra başına dikildi. Bütün köy gibi ben de senden utanıyorum. Yorgo ne olduğu kestirilemeyen bir donukluk içinde çevresini seyrediyordu. Sofia heyecansızdı. Her şeyi berbat ediyorsun. Eğer Aleko duyarsa bunun hesabını sana ödetir. İkindinin ışıkları sedefliydi. Yeşil, mavi, turuncu, beyaz ve daha nice renk sanki cennetin güzelliğini oluşturmuştu. Aleko ve Maria kilise kapısında göründüler. Bağ bozumu sevinciyle herkes meydana dökülmüştü. Kilise merdivenleri bomboştu. Aleko, düğün yorgunluğunu bir yana bırakıp Maria'nın gözlerine baktı. Gülüştüler. Maria sevincini kahkahaya dönüştürdü. Çeyiz sandığını yarın açsak ne olur? Ayıp olur. Herkes çeyizsiz geldiğini sanacak. Maria duruldu. Kilise önündeki kalabalığın arttığını gördü. Ortaya çeyiz sandığının konulacağı masa kurulmuştu. Maria'nın çeyiz sandığı küçük aynalarla ve iri sarı kabaralarla süslenmişti. İki yanında iki kalın meşin kulp vardı. Sıra düğünün en şenlikli törenine gelmişti. Çeyiz sandığını masanın üzerine koydular. Basamakların iki yanına sardunya saksıları dizilmişti. Törenin keyfini çıkarmaya gelenler çeyiz masasının kırmızı çiçeklerine yeni sızan üzüm sularını serpiyorlardı. Çeyiz masasının önüne büyük bir çarşaf serildi. Bembeyazdı. Ailenin ve akrabaların hediyeleri bu çarşafa konulacaktı. Köyün yüzlerce yıllık geleneğinin başlaması için papazın istavroz çıkarma törenini tamamlaması bekleniyordu. Karşı masaya da komşular ve misafirler için kırmızı çarşaf serilmişti. Papaz süslü elbiseler içinde çeyiz masasının önüne geldi. Kilise korosunun küçük kızları beyaz tören kıyafetleriyle asmaların gölgesinde sıraya dizildiler. Çeyiz töreninin başlatılması için papazın izin vermesi bekleniyordu. Maria ile Aleko bahçeye alındılar. Düğün törenlerinde kullanılan iki kişilik sandalye bugün için yeniden silinip cilalanmıştı. Masanın karşısına konulmuştu. Yeni evliler bu sandalyeye oturdular. Yüzleri köylülere dönüktü. Papaz ikili koltuğun tam arkasında durup duasına başladı. Dua kısa fakat tesirliydi. Kilise korosunun çocukları çok ahenkli bir sesle tören şarkısını okudular. Papaz masanın üzerine yerleştirilmiş büyük haçı iki eliyle tutup havaya kaldırdı. Töreni izleyenler sevinçli kutlama çığlıkları attılar. Sıra hediyelerin çarşaflara yerleştirilmesine gelmişti. Masanın üzerine iki çarşaf yayılmıştı. Maria annesine baktı. Hoş kadındı. Saçın siyahı, tenin beyazına bu kadar mı yakışırdı? Hele gözlerdeki o diri yeşillik, bakmaya doyulmayan bir güzellikti. Beyaz çarşafa yaklaştı. Maria'nın elini tutup havaya kaldırdı. Elindeki küçük bohçayı açtı. İçinden bembeyaz bir gecelik çıkarıp ak çarşafın üzerine bıraktı. Sonra o yeşil göz güzelliğini Aleko'ya çevirdi. Bir masumiyet tesliminin lisanında bakışları keskin ve cesurdu. Beyaz bohçayı alıp yüzünü papaza çevirdi. Aleko'nun annesi kırmızı çarşaflı masaya yanaştı. Elindeki bohçayı açtı. İçinden çıkardığı kırmızı sabahlığı çarşafın üzerine bıraktı. Bohçayı alıp papaza baktı. Papaz iki eliyle gel işareti yaparak iki dünürü yanına çağırdı. İki anne çocuklarının oturdukları sandalyelerin arkasına geçtiler. Ellerini çocuklarının omuzlarına koydular. Papazın işaretiyle tören korosunun çocukları şarkıyı kestiler. İzleyenlerden çıt çıkmıyordu. Kırmızı veya beyaz bohçaları kadınların elinden aldı. Önce beyaz bohçayı gösterdi. Sesini gürleştirdi. Gecelik. Buna safiyet diyoruz. Sonra kırmızı bohçayı havaya kaldırdı. Sabahlık. Buna hakimiyet diyoruz. İki bohçayı birbirine düğümledi. Bir ucunu Maria'ya, diğerini Aleko'ya verdi. Sesinde son telkin cümleleri vardı. Gecelik ve sabahlık, hakimiyet ve safiyet, Allah'ın ahlakıdır. İzleyenler tekrarladı. Gecelik ve sabahlık, hakimiyet ve safiyet, Allah'ın ahlakıdır. Papazın yüz hatları yavaşça değişmeye başladı. Maria ve Aleko'ya baktı. Hepsinin gözlerinde gülüş vardı. O da sözlerine ince bir tebessüm payı ekledi. Hiçbir gelenekte bu kadar güzel bir zaman ve insan ilişkisini tanımlayan tören zarafeti yoktur. Gecelik bir hasretliğin hakkını, sabahlıkta her gün yenilenen iştahlı sabrın selametini anlatır. Gecelik ve sabahlığın düğümünü çözdü. Sesinde hüküm vardı. Bu selamet ebedi vuslatın ilk adımıdır. Aleko ve Maria papazın elini öptükten sonra birbirlerine sarılıp öpüştüler. Akşama çok vardı. Belli ki sabır zor işti. Giresun gemisi. Gecenin ıssızlığında bazen bir can yoldaşlığı vardır. Gök siyahtı, yer siyahtı, deniz siyahtı. karanlığın ortasında aynı merakın bağrına uzanmışlardı. Siyaha sahip çıkmak isteyen bu üç can yoldaşı koyun koyuna olmanın keyfindeydiler. Mübadiller güvertesinin tayfaları gece fenerlerini yaktılar. Işıklar ölgündü ama teknedekilerin yüzlerini aydınlatıyordu. Ne olup bittiğini kestirmek imkansızdı. Sadece sallanan fenerlerin güverteye yansıyan oynak ışıkları ve siyahın dikkat çeken sükuneti yan yana gelmişlerdi. Eleni telaşlıydı. Eleni kocasının alnına koydu. Titredi. Bir kor parçasını kavramış gibi ürktü. Hüzünlüydü. Ateşi çıkmış. Bugün üşüttün galiba. Philip bitkindi. Adeta yalvarıyordu. Bir yudum su bulabilir misiniz? Eleni doğrulmak isterken güverte sorumlusunun ikazı duyuldu. Otur yerine, düzeni bozuyorsun. Eleni hüzünle yerine oturdu. Kocasına bir yudum su bulma ısrarındaydı. Avucunu açtı, tayfaya gösterdi. Bir yudum su, sadece bir yudum. Kimsede bir hareket yoktu. Çaresizlik belirginleşmişti. Güverte sorumlusu Eleni'yi oturtmak isterken bir el uzandı. Su dağıtan tayfa bakracın dibindekileri Eleni'nin avucuna boşalttı. Gerçekten birkaç yudumdan ibaret birikintiyi Philip'e uzattı. Doktor birazdan gelecek. Belki sizi ambara alırlar. Madam Eleni başını kocasının göğsüne dayadı. Biraz dayan. Ne olur. Yaklaştık. Eleni avucunu açtı. Elinde bir reşat altını vardı. Hüzünle seyretti. Su dağıtan tayfa Eleni'nin avucunu kapattı. Bu size doğduğunuz toprakların hatırası. İyi saklayın. Philip baş parmağı ile Eleni'nin gözlerindeki yaşı sildi. Eleni Philip'e sarıldı. Kor yığınını tekrar kucakladı. İçini ısıttı. Ne olur bir daha gözyaşlarımı silmeyin. Neden? Memleketinden ayrılan herkes ağlar. Drama. Merkez Jandarma Korokolu'nun geniş bahçesinde toplanmış delikanlılar heyecanlıydılar. Ne olduğunu bilmiyorlardı ama hoşlanacakları şeylerin vakti geldiği hissine kapılmışlardı. 8-10 kişiydiler. Karakol çavuşu gençlere tabancalarını dağıtmış, fişekliklerini nasıl kullanacaklarını öğretiyordu. Amacın ne olduğunu kimsenin bildiği yoktu. Belli ki çavuş da işin aslını bilmiyordu. Sadece kendisine verilmiş emri yerine getiriyordu. Yeni birlikler dramadan gelinceye kadar köylerde düzeni biz sağlayacağız. Türklerin ne yapacağını bilmiyoruz. Savaşı kaybettik diye bize bela olabilirler. Sustu, dinleyenlerin dikkatini üzerinde topladı. Ama önce biz onlara bela olup susturacağız. Herkesin elinde tabanca vardı. Masada bir tüfek duruyordu. Gıcır gıcırdı. Çavuş o tüfeği masanın üzerinden kaydırarak uzattı. Al bakalım Yorga, bu da senin hakkın. Katılanları kapıya doğru götürürken kolunu Yorga'nın omzuna koydu. Bu müfrezenin başı sensin. Sonra delikanlılara döndü. Haydi dağılıyoruz, hepiniz evlerinize. Müfrezenin şaşkın delikanlıları dağılırken Yorga'nın önünü kesti. Koluna girip bir yana çekti. Sana büyük görev verdim. İşin hakkını veremeyeceksen bedelini ağır ödetirim. Bir ipek kırmızısı kuşak, oda kapısının iki kanadını kapatacak şekilde metal tutamaklar arasından geçirilmiş, üst üste iki kez düğümlenerek bir fiyonk yapılmıştı. Aleko, karısını kucakladı, kapıya yaklaştılar. Karısını öptü. Seni seviyorum. Maria, kapıdaki fiyongun ucunu tutup kendisine çekti. Tam çözülünceye kadar bekledi. Sonra kapı tokmağını çevirdi. Gerdek odasına girdiklerinde dört köşeye dört mum dikilmişti. Ölgün ışıklar amber rengi bir manzara güzelliği yaratmıştı. Aynanın ceviz çerçevesi belli ki çok mahir bir ustanın işlemesiyle yaratılmıştı. Çerçevenin üst kanadına yüzü iki yöne bakan Roma tanrısı Janus'un büstü işlenmişti. İlk bakışta bir yumurta hissi veren bu büstün iki yanında iki ayrı portre görülüyordu. Aleko gelini yatağa uzattı. Maria meraklı kadındı. Hemen fırladı. Kandillerden birini alıp Janus portresine baktı. Büyülenmiş gibiydi. iki sakin çehreyle iki yöne bakan bu Roma tanrısını merak ediyordu. Aleko'ya döndü. Dokunabilir miyim? Yarını beklemez misin? Maria Aleko'ya sarıldı. Fırsat Aleko'nun ayağına gelmişti. Kararı Maria'ya bıraktı. Karar ver. Ya ben ya Janus. Maria kocasına sarıldı. Janus'un canı cehenneme. Ayrım sonu, sayfa 180.